رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ربيم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin, amin, amin. Değerli dostlar, bugün 13. Esma dersimizi işleyeceğiz inşallah. Bugün yeni bir Esma-i Hüsna'dan yeni bir isimle daha karşı karşıyayız. Er-Rahman. Sonsuz merhametin menbaı. Sonsuz merhametin kaynağı. Sonsuz merhametin sahibi. Er-Rahman özünde merhametli demek. Sonsuzca merhamet eden, mutlak merhamet sahibi anlamına gelir. Rahm kökünden türetilmiş. Rahm, rahmet, merhamet hep birbirinin yerine kullanılıyor Arap dilinde. Merhametli insan diyoruz. Rahmet diyoruz. Hatta yağmura rahmet diyoruz. Çünkü yağmur Allah'ın rahmetinin bir eseri. Esasen toprağa da rahmet dememiz lazım. Göğe rahmet dememiz lazım. Neden öyle dememiz lazım? İnşallah ilerleyen süreç içinde daha bir anlaşılır olacak. Merhamet nasıl izah edilir? Allah'ın Rahman ismini anlamak için merhameti anlamak lazım. Merhameti anlamak için de şu anda çıkış noktası olarak elimizde gördüğümüz, dokunduğumuz insani merhamet var. Hani Allah ismi celalini işlerken geçen yıl Allah hakkında düşünmeye başlamanın yönü Allah değildir demiştim. Doğru yön insandan başlamalı. Çünkü Allah hakkında düşünmeye aşkından başlarsanız halledemeyeceğiniz bir yerden girmişsinizdir meseleye. Dolayısıyla Esma bize Allah'ı anlamamız için indirilmiş bir göç ipi. Vesiledir. Gerçek vesileler. Esma zihnimize inzal olmuştur Allah'ı anlamamız için. O nedenle biz Esma'yı insandan yola çıkarak anlamaya başlarız. Anlamamız arttıkça, kemale doğru erdikçe artık içkin olandan aşkın olana doğru geçeriz. Onun için mutlak tenzih de mutlak teşbih de yanlıştır. Yani mutlak tenzih Allah'ı hiçbir varlıkla, hiçbir mahlukla bağlantı kurmadan mutlak olarak hayat dışı görmek. Mutlak tenzih. Mutlak teşbih de Allah'ı yarattıklarına benzetmek. Bu da yasak, o da doğru değil. Bir denge lazım buna. Onun için Esma'yı anlamaya biz Esma'nın tecellisinden başlarız. Esma'nın tecellisi de varlıktır. Varlıktan başlarız. Allah'ın Rahman ismini anlamak için de beşerdeki merhameti anlamakla başlarız. Merhamet nasıl izah edilir? Mesela düşünseniz, merhamet etmek ne demek? İnsan nasıl merhamet eder? İç fakültelerinizde merhamet hangi süreçler tetiklenerek oluşur? Hiç düşündünüz mü bunu? Beraber düşünelim. Merhamet, güçsüz ve muhtaç olana vicdan sahibinin meyletmesidir. Önce vicdan olacak. Yani rahim, merhamet eden, bir de merhum, merhamete muhtaç olan olacak. Bir de rahmet olacak. Rahmeti rahim merhuma iletecek. Merhamet eden, merhametini merhamete ihtiyacı olana ulaştıracak. Aslında merhamet özü itibariyle bir cazibedir. Cazibe kainatın sırrıdır. Cazibe sırrı eğer olmasa, cazibe çekim demektir. Çekim sırrı olmasaydı varlık olmazdı. Elektron, atom çekirdeğinin etrafında dönüyorsa çekim sırrı. Zaten o olmasaydı eşya olmazdı, madde ayakta kalamazdı. Ay dünyanın etrafında bir yörüngede dönüyorsa çekim sırrı. Dünya güneşin etrafında dönüyorsa çekim sırrı. Hatta kan vücudu deveran ediyor, atar damarlar ve toplar damarlar aracılığıyla kalp Kâbesini tavaf ediyorsa çekim sırrı. Bu çekim sırrını sadece statik hadiselere uyarlayamayız. Aynı zamanda dinamik, insanın iradesinin içinde olduğu hadiselere de hac bir çekim sırrıdır. Ne çekip de götürüyor bizi? Bu çekimin farkında olanlar anlarlar. Cennet gibi topraklarınız, üzerinde yeşilin bin bir tonu, ormanınız var, ırmağınız var, gölünüz var, deniziniz var, dağınız var. Fakat ot bitmez. Ne ormanı, ne ırmağı, ne gölü, ne çayırı olmayan yere aşık oluyorsunuz. Nedir bu sır? Çekim sırrı, cazibe. Onun için hangi sır insanı bir ömür boyu 5 vakit namaza kaldırır? En sevdiğiniz çocuğunuzu şöyle bir iddiaya girseniz, baba, benim için her sabah şu vakit seherde kalkar mısın? Hatır için 1 kalktınız, 2 kalktınız, 3. Yavrum, artık kalkamam, kusura bakma. Ama bir cazibe koyarsa Rabbimiz, çekim sırrı, kalkarsınız. Bir ömürde kalkarsınız. Onun için, yani cazibe varlığın birbiriyle irtibatını anlamamızı kolaylaştıran bir kavram olduğu gibi Allah'la irtibatını anlamamızı da kolaylaştıran bir kavram. Merhamet bir cazibedir. Onun için insanın vicdanını cezbeder. Merhamet edilmeyi hak eden bir şey gördüğünüzde, merhamete muhtaç bir olay gördüğünüzde vicdanınızı cezbeder. Çeker. Kendine doğru çeker. Ve işte o zaman içinizde bir şey harekete geçer. Ve harekete geçirir. Onun için merhamet cazibedir. Merhamet, vicdanın duygu ve duyulara okuduğu ezandır. Vicdan ezan okur mu? Okur ya. Dili lal olmamışsa, kör, sağır ve dilsiz değilse, aktifse, vicdan ezan okur. Ha, gazel de okuyabilir bazen. Bazılarının vicdanı gazel okur. Yani görür, acır, müdahale etmez. Elinden geleni yapmaz. O zaman ezan değil, gazel okuyor demek. Bazıları vicdanı ezan okuyunca duyu ve duygularına, duyuları ayağa kalkar. Namaza kalkar gibi kalkar. Onu bir vecibe bilir. Elinden geleni yapmayı bir vecibe bilir. Vicdan, duyuların ve duyguların kulağına ezan okuyunca. Zıttı gadaptır rahmetin. Yani öfke. Türkçe'de öfke dediğimiz şey, gazap dediğimiz şey. Yakın anlamları rikkattir. Zaten lügatlara baktığımızda rahmetin karşılığına rikkat görüyoruz. Oysa rikkat de Arapça bir kelime, rahmet de Arapça bir kelime. Rikkat aslında iç yufkalığı, kalbi yufkaltan şey, içinizi ihtizaza getiren şey. Onun için yani yufka gönüllülük de diyebiliriz rikkat için. Yine teatuf kelimesini eş anlamlı olarak kullanmış lügatlar ama ben yakın anlamlılığı tercih ediyorum. Mutlak manada bir eş anlamlılığı kabul etmediğim için acıyı paylaşmaya teatuf denir. Onun için rahmette bir acı paylaşma da vardır. Onun için insanın insana gösterdiği rahmet ve merhametle Allah'ın insana gösterdiği rahmet ve merhamet çok farklıdır. Oraya geleceğiz zaten. Teatuf acıyı paylaşma. İnsan bir başkasını acı içinde görünce onu paylaşmak ister. Aslında bunun altında şöyle bir his yatar. Bir gün bu acıyı ben de yaşayabilirim. Benim acımın paylaşılmasını istediğim için şimdi başkasının acısını paylaşmalıyım. Peki Allah merhamet ederken böyle mi düşünür? Bir gün ben de acı çekerim, benim acımı paylaşsın der mi? Allah için geçer mi bu? Asla. Allah'ın merhametinin neden sadece Allah'ın Rahman olduğunu orada anlıyoruz zaten. Rahmetin menbaı, rahmetin kaynağı. Re'fet, Ra'uf ismi oradan geliyor. Eş anlamlı olarak görülse de bendeniz yine yakın anlamlı olarak söyleyeceğim. Şefkat manasını veriyoruz biz Türkçe'de. Gerçi şefkat de Arapça ama Türkçe'de daha farklı bir vurgu kazanmış. Şefkat. Daha çok şefkat, sevgiden doğan acıma hissiyle karşıdakine müdahale etme. Sonuçları da var tabii. Rahmetin, merhametin. Hiçbir rahmet sonuçsuz kalmaz. Kalmamalı. Zaten merhamet sonuçsuz kalıyorsa o merhamet değildir. Onun için merhametin sonucu lütuftur. Allah için Kur'an'da kullanılan rahmet genellikle lütuf manasında kullanılmış. Çünkü Rabbimiz acıdığı zaman, merhamet ettiği zaman mutlaka lütfeder. Zaten Rabbimizin merhameti lütuftur. Onun için merhametin sonucu, rahmetin sonucu lütuf. İkram, ihsan, iyilik. İyilik getirmeyen bir merhamet neye yarar? Burada hemen şöyle bir itiraz gelebilir. Size de gelebilir. Ben de özellikle Allah'ı tanımayan insanlardan böyle itirazlar gördüm. Merhamet bir küçük görmedir diyorlar. Bir küçümsemedir diyorlar. Onun için merhamete ters bakıyorlar. Merhamete kötü bakıyorlar. Merhamet bir küçük görme. Ya merhamet ettiğinizi küçük görüyorsunuz. Efendim, küçümsüyorsunuz. Hayır. Bu sakat bir bakış açısı. Bu yanlış bir bakış açısı. Bunu reddediyoruz. Anne-bebek ilişkisi merhametin zirvesidir. Bebeğine merhamet duyan anne bebeğini küçük mü görmektedir? Küçümsemekte midir? Söyler misiniz? Onu küçümsediği için mi ona merhamet duyuyor? Böyle bir şey söylenebilir mi? Hayır. Merhamete muhtaçtır ama küçümsemez. Aksine önemser. Çok değer verir. Öyle değil mi? Onun için merhametin merhamet edeninden merhamet edilene bir küçümseme olduğuna yönelik her tür bakış açısı sakattır. O merhameti anlamamış, daha doğrusu merhameti kaynağından koparmış demektir. O hastalıklı merhameti görüyor, zehirli merhameti görüyor. Merhametin kaynağı Allah'tır, Er-Rahman'dır, Rahman'dan tecelli eden merhamet zehirli olmaz. İnsan, Allah merhameti arasında, insanla Allah arasındaki fark kadar fark vardır. Evet, insanla Allah arasındaki fark kadar. İnsan merhamet gösterirken, maddi manevi, dini dünyevi beklentiye girer. Biraz önce söyledim. Birine acıma hissi doğduğu zaman içinizde aslında kendi cinsinizdendir bir, kendi türünüzden. İnsan fıtraten kendi türünün zorda kaldığını görünce insiyaki olarak yardımına koşar. Onu yardıma sevk eden duygunun adına merhamet diyoruz. İkincisi, insan merhamete muhtaç bir olay, bir şey gördüğü zaman ona merhamet etmek ister, merhamet eder ki kendisi de öyle bir duruma düştüğünde kendisine merhamet edilsin. Burada da bir çıkar gözetir, bir çıkar vardır. Yine insan eğer dindarsa merhamet eder ki Allah da kendisine merhamet etsin. Yani yine bir çıkar vardır orada, Allah'tan bir şey bekle. Yine insan merhamet eder ki ahirette eline bir şey geçsin. Efendim, yine bir çıkar var orada. Mutlaka insanın merhametinde bir çıkar gözetilir. Bu dini olur, dünyevi olur, hissi olur, fiziki olur, fiili olur ama olur. En azından etrafı merhametsiz demesin. Bu ne merhametsiz adam demesin. Peki Allah'ın merhametinde bunların yeri var mıdır? Hiçbirinin yeri yoktur. O zaman Allah niye merhamet eder? Niye Rahman'dır? İşte bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Merhametin mutlak kaynağı olan Allah, Rahman olan Allah, neden merhamet eder? Rahmet, Allah için kullanıldığında bir duygu türü, bir hissediş, bir kalp fiili değildir. İnsan için kullanıldığında bir duygu türüdür, bir hissetme biçimidir. Bir kalp eylemidir, iç eylemidir, ef'ali kulubtandır. Fakat Allah için kullanıldığında ne bir hissediştir, ne bir duygu türüdür, ne bir kalp fiilidir. Allah için bunlar geçmez zaten. Yani haşa Allah'ın kalbinden söz edilemez ki. Dolayısıyla Rabbimiz için, Rahman'ın merhamet etmesi için merhumun var olması bile şart değil. Eyvallah. Bilmem anlaşıldı mı? Çok önemli bir cümleydi bu. Bizim merhamet etmemiz için merhamete muhtaç olanın var olması lazım. Fakat Allah'ın merhamet etmesi için merhamete muhtaç olanın var olması bile şart değildir. O zaman olmayana merhamet nasıl oluyor? Rahman olan Allah'ın merhameti yokluğa yöneldiği zaman var oluyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rahman olan Allah yokluğa nazar ediyor, yokluk var oluyor. Yok vara dönüşüyor. Ve merhamet varoluşun aslı oluyor. Allah'ın, Rahman olan Allah'ın rahmeti, varlığın rahmi oluyor. Yaradılanı sevdik, yaratandan ötürü diyen işte böyle demiş. Bunun için demiş. Biz var olanı severiz, o sevince var olur. Biz var olana merhamet duyarız, o merhamet edince var olur. Fark çok büyük. Zira Rahman'ın merhameti dediğim gibi sadece ve sadece var olana bir lütuf değil, yok olanı var eden bir lütuftur. Eyvallah. Er-Rahman bazı dilcilerin dediği gibi doğrudan seven anlamını taşımaz. Şimdi öyle çeviriyorlar Bismillahirrahmanirrahim'i. İşte seven ve şefkat duyan Allah'ın adıyla. Doğru bir çeviri değil. Çünkü Er-Rahman sevgi manası taşımaz. Merhamet sevginin sebebi değil, sonucudur. Er-Rahman merhamet manası taşır. Sevgi manası taşıyan Allah'ın esması, ismi Veduddur. Ama Allah isminin kendisi tüm kombinezonlarıyla sevgi manasına gelir. Onun için sevgi merhametten daha önce geliyor. Allah Rahman'dır da olduğu gibi. Seven merhametlidir. Böyle açabiliriz. Allah Rahman'dır'ı seven merhametlidir şeklinde açabiliriz. Allah ismi şerifi tüm kombinasyonlarıyla elehe, velehe, levehe, leehe, helehe, heleve tüm 9 kombinasyon, çünkü içinde illet harfi var, 9 kombinasyonuyla birlikte tüm ortak mana sevgidir. Bunu Allah kitabında da daha önce Esma'da da ifade etmiştim derste. Onun için doğrudan seven manası taşımaz. Sevgi merhametin tohumudur. Fakat şu manaya da gelmez. Merhamet de sevginin meyvesidir. Doğru. Fakat burada iş biraz karışır. Meyve tohumu içinde taşır mı? Taşır. Her meyve tohumu içinde taşır. Dolayısıyla tıpkı insana benzer merhamet. İnsan kainat varlık ağacının hem en soylu meyvesi hem de tohumudur. Dolayısıyla işte insan var olsun diye hayatı var etti. Ama varlığa insanla başlamadı. Fakat insan var olsun diye. Meyve verecekti, tohumu ekti. Fakat tohumu meyveden dolayı ekti. Dolayısıyla meyve-tohum ilişkisi böyle bir ilişki. Allah ismi bizzat sevgiye delalet eder demiştim. Er-Rahman ismi ise merhamete delalet eder. Özünde merhametli demek. Özünde merhametli. Er-Rahim de işinde merhametli. Yani Rahman ve Rahim özünde merhametli, işinde merhametli. Ona geleceğim zaten, ikisi arasındaki farklar ve benzerlikler bu iki esma arasındaki. Er-Rahman sıfatı bir sıfattır. Her şeye rağmen sıfattır. Çünkü Allahu Rahmanun diyebiliriz. Bizzat Allah'a mevsuf olur. Affedersiniz, sıfat olur. Allah Rahman'a mevsuf olur. Tanımlanan olur. Dolayısıyla sıfat mevsufun yerine bizatihi geçemez. Fakat Er-Rahman'ı diğer 99 sıfattan ayıran bir özelliği var. Nedir o? Kur'an'da bizzat Allah gibi kullanılan tek sıfattır. Onun içinde Allah yerine Rahman kullanılmıştır. Zaten müstakil olarak İsra suresinin 110. ayetinde de قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّنْ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini, hangisiyle yalvarıp yakarırsanız yakarın, hepsi de Allah'ın en güzel nitelikleridir. Esma-i Hüsna'dan. Yani, قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوِدْعُوا الرَّحْمَانَ İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Bu çok önemli bir şey. Adeta birbirine niyabeten kullanılıyor. Diğer isimlerin hepsi mutlaka ve mutlaka ya izafe edilir, ya isnat edilir, ya nispet edilir. Ama Allah ve Rahman ismi izafetsiz, nispetsiz, isnetsiz de gelir. Mesela Allahu Ahad efendim. Allah tek başına gelir. Bakarsınız. Ondan sonra devam eder cümle. Er-Rahman yalın kat gelmiştir. Allemel Kur'an. Er-Rahman. Ama diğer esma harfi cerlerle fiilleştirilir. Cümle içerisinde silsile tepkilere maruz kalır ve tepkiler oluşturur. Ama Rahman ismi tek başına, işte Er-Rahman'da olduğu gibi tek başına gelir. Bu neyi gösterir? Rahman ismi sıfatlar içinde çok özeldir. Sıfatı has diyorum ben buna. Nasıl Allah ismi hassa, Rahman da sıfatı hastır. Vasfı hastır. Böyle bir isimlendirme doğrudur diye düşünüyorum ve sıfatı hastır diyorum. Sıfatı has olmasını şuradan anlayabiliriz. Kur'an'da hiç Allah'tan başkasına kullanılmaz. Zaten Allah'tan başkasına kullanılması da caiz değildir. Rahman'ın. İsmi has Allah, sıfatı has Rahman. Allah'a has sıfat, Allah'a has isim. Rahman Allah gibi tesniye ve çoğul formunda gelmez mesela. Rahmanan gelmez. Çoğulu da gelmez. Allah'ın da, Allah isminin de gelmez. İzafet ile gelmez mesela Kur'an'da. Rahim çok yerde izafetle gelir. Hemen kullanıldığı birçok yerde izafetle gelir. Mesela Rahman ismi cer harfleriyle gelmez. Ama Rahimun bil ibad. Rahim gelir. Kullarına rahimdir. Fakat Rahman ismi izafetle gelmez, harfi cerlerle gelmez. Allah yerine kullanılır demiştim İsra suresinin 110. ayetinde. İşte burada şu soruyu sormamızı istiyor Kur'an. Allah kimdir? Aslında Rahman isminin anlaşılmasında tıpkı Rab ismi gibi böyle bir sual lazım. Rahman kimdir? Rahman, Allah kimdir? Allah Rahman olandır. Cevabını da böylece veriyor. Allah özünde merhametli olandır. Merhametin kaynağı olandır. Merhametin menbaı olandır. Rahman ile Rahim arasındaki farklar neler? Bunu şöyle bir tadat edelim ki zihnimizde yerleşsin. Rahim ismiyle Rahman isminin farklı olduğunu anlayalım. Öncelikle söyleyelim. Bazı dilciler bu ikisi arasında bir fark olmadığını söylemişler. Bu doğru değil. Yani bu kural olarak da doğru değil. İhtilaful esma tedullu ala ihtilafil ma'na. İsimlerin farklılığı mananın farklılığına delalet eder. Bir kere farklı. Rahman, Rahim ile nasıl aynı manada olabilir? Kalıbı farklı. Rahman sıfatı müşebbehedir. Rahim ismi faildir. Sıfatı müşebbehe ile ismi fail arasında dil açısından ciddi bir fark vardır. Rahman değişmezlik ve mutlaklık ifade eder. Rahim değişkenlik ve teceddüt ifade eder. Rahman zata dönüktür. Rahim fiile dönüktür. Yani şöyle göreceğiz. Rahman ismi Rabbimizin zatına dönüktür. Mahiyet ve hüviyete dönüktür. Allah'ın hüviyetine, kimliğine dönüktür. Fakat Rahim ismi mahlukata dönüktür. Onun için Rahman Allah'a dönüktür. Rahim varlığa dönüktür. Rahman rahmet edene dönüktür. Rahim, rahmet edilene dönüktür. Bunlar temel ayrımdır. Rabbimiz rahmet eder. Niçin? Rahman olduğu için. Özünde merhametlidir ya, işinde de merhametlidir. İşindeki merhameti rahim, özündeki merhameti Rahman temsil eder. Rahman olmadan nasıl rahim olunur? Onun için Rahman olmadan hem özünde rahim olunmaz, hem dışındaki herhangi bir şey merhametli olamaz. Eğer o Rahman olmasaydı varlıkta şefkat ve merhamet diye bir şey görmeyecekti. Çünkü yarattığının içine şefkat ve merhameti koymuş. Rahmet cazibedir demiştim, dikkat buyur. Cazibedir. Eğer madde füzyona uğramıyor, ayakta kalıyor, elektron çekirdeğin etrafında bir teviye tavaf ediyorsa ve biz de bu sayede dağları delebiliyor, suya içebiliyor, kumaşı biçebiliyor, tahtayı kesip masa yapabiliyorsak, bu Rahman'ın rahmetinin eşyada tecellisindendir. Cazibeyi çekip alsaydı hiçbir şey yapamazdı. O zaman eşya insana secde etmemiş. İnsana secde etmesi insanın emrine amade olmaz. İnsana secde etmesi Rahman'ın rahmetini yerleştirmez. O nedenle Rahman fiile bakar, affedersiniz faile bakar, Rahim mef'ule bakar dedik. İbn Abbas da böyle anlamış. Rahman'ı zürrahme olarak, Rahim'i de rahim olarak anlamış. Yani rahmet eden. İsmi fail olarak. İbn-i Cinni harfteki fazlalık diyor, manadaki fazlalığa delalet eder. Bu güzel bir Kur'an. Yani Rahman ismini sayın bakalım kaç harf var? Rahim ismini sayın kaç harf var? Eğer birinde 4, birinde 5 harf varsa, 5 harfli olanın manası 4 harfli olandan daha ziyadedir. Daha kavidir, daha öndedir. Böyle bir kural koymuş büyük dilci İbn-i Cinni ki bu kural her zaman içinde gerçekten geçerlidir. Rahman ilginçtir. İçinizde Arapça okuyanlar vardır. Farkındaysanız mastarın üzerine iki harf ziyadesiyle yapılıyor. Bu mübalağa vezni. Rahm, elif nun. Oysa bizim bildiğimiz elif nun tesniye alametidir. Yani iki alametidir. Onun için yani ne diyoruz efendim? İki kişi için efendim hâdâni değil mi? Bakınız elif nun ekliyoruz. Hâdâ, hâdâni. Hâdâni le sahiran. İki sihirbaz. Sahiran. Elif nun ekledik mi? İki manasına geliyor. Dünya dilleri içerisinde sanırım bir tek Arapçada iki formu vardır. Tesniye dediğimiz form. Tüm dillerde bir tekil oluyor, bir çoğul oluyor. Ama Arapçada bir de iki formu var. Onun için Arapçada çoğul üçten başlatılmalıdır. Çünkü ikil formu zaten var. Fakat bu ne demek? Hem mübalağa vezni, Rahman, Sultan, Kur'an, Furkan, Kurban... Böyle bir vezin var, hem ağzına kadar dolu rahmetle, mutlak rahmete delalet edecek, hem de bu vezni yaparken ikil formun unsurları kullanılacak. Elif nun. Da'fan manasına gelir bu. Aklına gelen en büyük rahmet ne? Onu ikiyle çarp demektir. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Bu tesniyenin unsurlarıyla Rahman formunun yapılması, Fu'lan formunun yapılması, aklına gelen son şey ne? Onu ikiyle çarp. Zaten ikiyle çarptığında onu da ikiyle çarpman lazım. Çünkü o da aklına gelmiştir. Eğer ikiyle çarptınsa aklına o da geliyor demektir. Bir daha ikiyle çarp. Onu da ikiyle çarparsan o da aklına gelmiştir zaten. Onu da ikiyle çarp demektir. Yani sonu yok. Sonu yok. Rahmetinin sonu yok. Yani şu, sen Allah'ın rahmetini hesap edemezsin. Sen Allah'ın merhametinin sınırlarını asla tahmin edemezsin. Yeryüzünün etrafını tamamıyla rakamlarla donatsan, gene de ifade edemezsin ey kul. Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu. Rahman bu demektir. Belki Kur'an da böyle anlamak lazım. Kur'an'ın içerdiği manaları sen tahmin edemezsin. Onun için işte şunu bulduk, şunu bulduk, bu Kur'an'ın son tefsiri. Geç onu, geç efendim. İşte Kur'an'ın hakkında son sözü falan söyledi. Geç onu. O Kur'an'dır. Öyle Kur'an'ı okudun mu? Okudum. Geç onu. Kur'an diyorsun, okudum diyorsun. Kur'an diyorsun, okudum diyorsun. Hiç okunmuş bitmiş olabilir mi? Okunmuş bitmiş olabilir mi? Okunmuş bitmiş olan Kur'an olur mu? Makruh olurdu ama Kur'an olmaz. Kur'an olması için sürekli okunan olması lazım. Bakın 1400 yıldır okunuyor. 1400 yıldır tefsir ediyor. 1400 yıldır nazil oluyor. Daha kaç 1400 yıllar nazil olacak? Onun için, ey Kur'an, bana ne veriyorsun diye bakın. Bana ne getirdin diye bakın. Göreceksiniz, yüreğinize hediyeler dizecektir. Göreceksiniz, sana da şunu fısıldıyorum diyecektir. Göreceksiniz, içine girdiğiniz o kriz durumunda size kapıyı gösterecektir. Önünüze ufuklar açacaktır. Göreceksiniz, içinizde baharlar estirecektir. Çünkü o Kur'an. Rahman, eyvallah. Dolayısıyla aklına ne geliyor? İkiyle çarp. İkiyle çarpma geliyorsa onu da ikiyle çarp. Onu da ikiyle çarp. Yani nihayeti olmayan bir rahmet. Rahmetin sonsuz ummanı. Allah böyle rahmet sahibi. Onun için Allah beni affeder mi acaba? Rahman'ı inkar et. Tevbe de. İstiğfar et. Aklından sil. Allah onu affetmez. Rahman'ı inkar et. Tevbe et. İstiğfar et. Ağzını topla. Aklını topla. Kalbini topla. Ya Allah beni affedemez mi diyorsun? Allah'ın affından büyük günah işleme cüretinde bulunabilen var mı? Yani kul böyle bir günah işleyebilir mi? Allah'ın affından daha büyük bir günah olabilir mi? Sen kendini ne zannediyorsun? Demezler mi adama? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen Rahman'ın Rahman oluşunu bilememişsin. Sen Rahman'ı kavrayamamışsın. Sen Rahman üzerine düşünmemişsin. Sen Rahman ismini anlamamışsın. Eğer Rahman ismini anlasaydın, böyle konuşmazdın. Böyle konuşmazdın. Allah'ın rahmet okyanusunda varlığın tüm günahlarını toplasanız ne eder ki Allah aşkına? Dolayısıyla Rahman ismini kavramak aynı zamanda görüyorsunuz. İnsanı tevbeye yaklaştıran, İnsanı istiğfara yaklaştıran, insanı Allah'a yaklaştıran bir boyut var. Zaten her esma kendisine tutunarak Rabbimize ulaştığımız yukarıdan sarkıtılmış bir ip. Sebep, Arap dilinde. Hurmanın üstüne takılarak aşağı uzatılan merdivene sebep denir. Evet. فَاَتْبَعَ سَبَبَ Tutunur ve hurmanın tepesine çıkar, oradaki hurmaları indirmek için. Dolayısıyla Rahman da bize arştan ip uzatmış. Esmanın meyvelerini derelim diye, toplayalım diye. Eyvallah. Rahman'ın tecellisi geneldir. Tahsis edilmez. Ne demek bu? Rahman sadece müminlere rahmet etmez. Rahman ismi öyle tecelli eder ki sadece müminler bu isimden istifade etmezler. Kafirler de istifade eder. Sadece veliler değil, şakiler de istifade eder. Sadece kuzular değil, kurtlar da istifade eder. Sadece güller değil, dikenler de istifade eder. Sadece Musa değil, Firavun da istifade eder. Sadece İbrahim değil, Nemrut da istifade eder. Sadece Habil değil, Kabil de istifade eder. Dolayısıyla Rahman isminin tecellisi geneldir, tahsis edilemez. Ama Rahim tahsis edilir. Bil mu'minine rahime. Araf suresinin 156. ayeti, Ahzab suresinin 43. ayeti, Tevbe suresinin 117. ayeti delilidir. Bu üç ayet delildir ki Rahim ismi tahsis edilebilir. Onun için demişlerdir ki Rahman isminin tecellisi genel, Rahim isminin tecellisi özel. Rahman ismi tüm varlığa rahmet eden, Rahim ismi ise varlık içinde müminlere, imanlarına özel merhamet. Ekstra merhamet. İmana özel. Onun için müminlere özel. Bil müminine rahime. Evet. Şöyle bir iddia da var. Er-Rahman dünyada, Er-Rahim ahirette demişler. Ben buna itiraz ediyorum. Allah'ın herhangi bir ismi herhangi bir zamana tahsis edilemez. Çünkü Allah için dünya ve ahiret yoktur ki. Dünya ve ahiret bizim içindir. Bizim için Allah'ın ahireti olmaz ki. Esma'nın da ahireti olmaz onun için. O manada esma her zaman tecelli eder. Çünkü Rahman ismi öze dönükse eğer, Allah'ın hüviyetinden kaynaklanıyorsa eğer, öyle değil mi? O dünyanın da Rahmanıdır, ahiretin de Rahmanıdır. Tabii bunu böyle diyenler biraz da ahirette kapıyı kapattıkları için. Ama işte o zaman cehennem Rahman isminin nasıl tecellisi olacak? Eğer ahirette de Rahman ismi tecelli edecekse cehenneme yoğun bakım ünitesi demek daha doğru olacak. Dünyada şifa bulmayanlar ahirette yoğun bakım ünitesine alınacaklar. Rahman isminin tecellisi cehennem bile Allah'ın rahmeti olacak. Yoğun bakım ünitesi olacak. Ve ağır hastaları yoğun bakım ünitesinde iyi edecekler. Tedavi edecekler. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım, Rahman isminin şanına yakışan bir yaklaşımdır. İrfan ehli, Rahman iftikar ehlinin zikridir. Rahim iftikar ehlinin zikridir demişler. Çok hoşuma gitti, onun için aldım. Rahman iftikar, yani muhtaç olanın zikri. Ben muhtacım ya Rabbi, fakr. Zaruret, ihtiyacı olan, iftikar ehlini zikri. İnsan kendine bakar, acziyetini görür, noksanını görür, Rahman der, ya Rahman, ya Rahman. Ben küçüğüm, sen büyüksün. Ben yetersizim, sen yeterlisin. Ben acizim, sen ihtiyaç giderensin. Ben muhtacım, sen verensin. Ben mukayyedim, sen mutlaksın. Ben kulum, sen Allah'sın. Ben merhumum, sen Rahmansın. Dolayısıyla muhtacım sana der ve Rahman'ın rahmetini isteyip de aldığı rahmeti görünce bu sefer iftikar eder. İftikar eder. Bakar ki Rahman kendisine istemeden vermiş. Kendisini varlık içinde insan kılmış. Yokluktan var etmiş, varlık içinden canlılar içine almış, canlılar içinden iradeler içine almış, iradeler içinden şuurlar içine almış, şuurlar içinden imanlar içine almış ve kendini bilenler arasına katmış. Onu görünce artık istemeye bile utanır, zaten vermiş olduğunu görür. Bu sefer ya Rahim der, iftihar eder. Onun için Rahman iftikar, Rahim iftihar ehlinin zikridir diyenler güzel söylemişler. Abdullah bin Mübarek diyor ki Abdullah bin Mübare'yi hatırladınız mı? İmam Azam Ebu Hanife'nin asil ve cins öğrencisi. Arkadaşı derler öğrencisidir. Ve hem fakihtir hem muhaddistir. Muhaddislik tarafı ağır bastığı için İmam Azam'ın asil öğrencileri arasında ilk numaraya girenler arasında pek sayılmaz. İşte İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer gibi sıralanmaz. Fakat kendisi imamın asil öğrencilerindendir ve hadiste mütebahhirdir. Biliyorsunuz onun hac fıkrası çok manidardır. Bir gün kafilesiyle birlikte, dostları ve akrabalarıyla birlikte bir yıl hacca gitmek ister. Hac için çıktığında yolda konaklarlar. Konakladıkları yerde sabah namazına kalkıp da dışarıyı seyrederken bir manzarayla karşılaşır. Uzaktaki bir barakadan çıkan bir kız çocuğu başını çıkarıp sokmaktadır. En sonunda etrafta kimseciklerin olmadığına kanaat getirince fırlar içeriden, yola kadar gelir, yolda yerde yatan bir karaltıyı alır ve aynı hızla içeri girer. Üstad bu manzarayı görür, meraklanır. Ve tabii bir şeyler de tahmin eder. Hemen vekil harcını yollar. Şu hanede neler olup bitiyor bana öğren gel der. Gelir ki zat hanenin içinde bir sürü çocuk. Yanan bir ateşin etrafına toplanmışlar, ağlaşıyorlar. Ortada da bir abla yanan ateşin üstündeki tencereyi karıştırıyor. En sonunda sorar, ne oldu? Üstadımız sizin burada ne olup bittiğini soruyor. O şuna şuna şahit olmuş. İşte senin dışarı çıkıp etrafı kolaçan ettiğini, kimsenin görmediğini zannettiğin bir anda yola çıkıp bir şey aldığını artık söylemek zorunda kalır. Bunlar benim kardeşlerim, biz yetimiz. Biz yetimiz. Ne anamız var, ne babamız var. Bunlara bakmakla mükellefim ve hiçbir şeyimiz yok. Hiç kimsemiz de yok. Dolayısıyla açlar ve 3 günden beri de hiçbir şey yemediler. Ağlıyorlardı. Ben de yolda bir kuş ölüsü gördüm. Eğer kimse görmeden alabilirsem diye baktım, gittim, onu aldım, getirdim, yoldum, şimdi pişiriyorum, yedireceğim, susturacağım. Gelir Abdullah bin Mübare'ye. Durumu anlatır vekil harcı. Abdullah bin Mübare'nin kararı şudur. Hac iptal, dönüyoruz. Eve dönünceye kadar lazım olacak kadar parayı ayırın. Geri kalan tüm parayı bu çocuklara ver. İşte hac budur. Rivayet ederler ki o hacda Abdullah bin Mübare'yi birçok insan Kabe'yi tavaf ederken görmüş. Aslında melekleri görmüşler. Rabbim gidemeyenlerin haccını bazen gidenlerin haccından daha makbul görüyor. Öyle gidemeyenler var ki Kabe ayaklarına geliyor. Öyle gidenler var ki Kabe onlardan kaçıyor. Onun için gidip de Kabe kaçacağına, gidemeyip de Kabe'nin ayağına geldiklerinden olmak herhalde daha iyi bir şeydir. Bu manada aziz dostlar, Abdullah İbni Mübare'yi anmışken bu güzel anekdotu nakletmiş olduk ve rahmetle anmış olduk. İşte bu o zat. Öyle diyor. Rahman isteyene verendir. Rahim istemeyene buğz edendir diyor. Çok hoşuma gitti benim. Niye buğz edendir? Niye istemiyor diye. Ben Rahman olduğum halde benden niye istemiyor? Onun için Rahim istemeyene buğz edendir. Yani Allah istememizi istiyor. İstememizden hoşnut oluyor. Fakat Allah'tan neyi isteyeceğimiz konusunda problemimiz var. İstemeyi bilmiyoruz. Hani zat öyle diyor ya, Ben zannederdim ki seni zikrederim. Anladım ki sen beni zikredermişsin. Öyle değil. Allah dediğiniz anda aslında siz Allah deyince o sizi mi anıyor? Yoksa o sizi andı da siz mi Allah diyorsunuz? Fezkuruni ezkurkum. Eyvallah. Onun için Allah dediğinizde Rabbim beni andı diye arkasını getirebilirsiniz. Rabbinizin sizi anması. Saadet olarak yetmez mi? Aslında sizin Rabbinizi anmanız değil felaket. Rabbinizin sizi anmaması. Sizin Rabbinizi unutmanız değil. Rabbinizin sizi unutması. Ama bu birbirini getiren şeyler. Nesullâhe ve nesiyahum. Nesullâhe fe ensâhum enfusahum. Onlar Allah'ı unuttular, Allah onlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendi kendilerini unutturdu. Dolayısıyla ben zannederdim ki ben Allah'ı zikrederim. Fakat anladım ki Allah beni zikredermiş. Ben zannederdim ki Allah razı olursa iş biter. Fakat anladım ki ben Allah'tan razı olursam Allah benden razı. Ben zannederdim ki benim kendim için istediklerim hayırlıdır. Fakat anladım ki Allah'ın benim için istedikleri hayırlıymış. İstemeyi bilmiyoruz. Ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Onun için Rabbim istemeyi öğretsin bizlere. Onun bizden İstediklerini istersek doğru şeyler istemiş oluruz. Evet. Onun bizden istediklerini. Ente maksudi ve rıdake matlubi. Maksudum sensin ya Rabbi. Matlubum da rızandır. Talebim de rızandır. Diyen ne güzel demiş değil mi? İsteğim halimdir diyenler ne güzel demişler. Halime bak neye ihtiyacım olduğunu gör ya Rabbi. Zaten görüyorsun. O nedenle istemeyi bilmiyoruz. Allah'tan Allah'ı istemek lazım. Allah'tan hidayeti istemek lazım. İhdine sıratal müstakim. Onun için Fatiha'da bize istemeyi öğretiyor. Günde onlarca kez bize istemeyi öğretiyor. Çünkü istemeyi bilmiyoruz. Aslında istemeden verilecek şeyleri her gün istiyoruz ama asıl istememiz gereken şeyleri de istemiyoruz. Oysa asıl istememiz gerekenleri isteseydik, istemeden verilen o promosyonlar zaten onların ekinde geliyordu. Biz bilmediğimiz için sürekli istediğimiz şeyler zaten bize verilecekse verilecek. Onun için ne olursunuz isterken gerçekten de ihtiyacımız olanı isteyelim. Adamın ne istediğine bakın, ihtiyacını ne kadar bilip bilmediğini anlarsınız. Rabbimiz de insanın kalitesini istediği şeylerden çıkarıyor. Ona göre kalite listesi yapıyor. İstediğine bakıyor. Öyle değil mi? Çocuk diyorsunuz değil mi? Sarıyorsunuz çocuğa. Oğlum ne istiyorsun? Ne isteyecek? Çikolata isteyecek, araba isteyecek. Bir de şey yapıyorsunuz, çocuk işte diyorsunuz falan. İyi de bizim yaptığımız çocukluklara ne demeli? Bizim yaptığımız çocukluklara ne demeli? Biz de çoğu zaman öyle yapmıyor muyuz? Ne zaman büyüyeceğiz peki? Ya Rabbi senden seni isterim. Ondan onu istedikten sonra cennet de gelir. Dünya da gelir. Ahiret de gelir. Gelir, gelir, gelir. Senden seni isterim. Onun için Harun Reşit vezirine sürekli sorarmış. Vezirim benden bir şey iste. Vezir de aksine sevgini isterim sultanım demiş. Bir şey iste vezirim. Herkes bir şey ister, alırmış. Vezire gelince vezir hiçbir şey istemez. Sevgini ister üstten. En sonunda demiş ki, be adam bir şey iste. Aslında sultanım ben en büyük şeyi istedim, siz farkında değilsiniz. Senin sevgini alırsam ben her şeyi alırım sultanım. Eyvallah, bunu fark etme meselesi. Bunu fark etme meselesi. Rabbinden sevgisini istersen, sevgisini alırsan ne geriye kalır ki Allah aşkına? Dolayısıyla istemeyi bilmek. Eyvallah. Onun için Rahman isteyene veren, Rahim istemeyene vuz eden. Benden niye istemedi? Fe inni garibun ucibu da'vetet da'i izâ da'ani. Ve izâ se'eleke annî ibâdî. Eğer kullarım sana beni soracak, benden soracak olurlarsa diyor Rabbimiz, iyi bilsinler ki ben yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Davet edenin davetine gelirim. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Siz de benim davetime icabet edin ve bana güvenin. Bunu istiyor bizden. Eyvallah. Demek ki Allah da dua ediyormuş. Biz Allah'a dua ediyormuşuz, Allah da bize dua ediyormuş. Allah'ın bize duası rahmet, mağfiret, atıfet, cennet. Bizim Allah'a duamızsa niyaz işte bu. Dolayısıyla istemek. Tüm ibadetlerin merkezi. Onun için eddua muhul ibad. Dua ibadetin iliği, beynidir. Onu aldığınız mı ibadet beyinsiz kalır. Salat aynı zamanda dua manasına gelir. Namaz duanın ayağa kalkmış biçimidir. Ayağa doğrulmuş biçimidir. Namaz. Onun için biz aslında tüm ibadetler üzerinden sadece dua ediyoruz. Duanın farklı şekilleridir ibadetler. Neden? Rabbimiz özünde sonsuz Rahman ise eğer ki öyle iman ettik, bu rahmet nasıl tecelli edecek? Eğer biz dua edersek onun Rahman isminin bizde tecellisine fırsat veriyoruz. Yani bir tür Rabbimize tecellini göster ya Rabbi, senin büyüklüğünü görelim diyoruz. O nedenle dua, ibadetlerin beynidir. Ve müşriklerin Rabbimizin gazabını celbeden en büyük problemi dua etmemeleridir. Modern müşrikler de etmiyorlar. Farkında mısınız? Müşrikler dua etmiyor. Çünkü Allah'ı uzak biliyorlar. Duymaz, görmez biliyorlar. Kendiler duymaz, kendiler gör. Onun için de bir aracı veya aracılar tayin ediyorlar. فَاِنِّي غَرِيبٌ denilmesi ayet de bu yüzden. Onun için aracılar tayin ediyor. Zümer suresinin 3. ayetinde olduğu gibi, onlar işte bu putlar nedir diye sorduğunuz zaman, لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye işte yaklaştıran aracılar diyor. Niye? Çünkü uzak Allah tasavvuru var. Allah'a inanıyorlar, bunda problem yok. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Allah yarattı diyorlar. Bunu böyle diyorlar. Ama uzak Allah tasavvuru var. Onun için de aracılar buluyorlar. Uzak Allah tasavvuru sadece o günde kalmış bir tasavvur değil. Bakınız, olanca imanımıza rağmen çoğu zaman şah damarımızdan yakın olduğunu unutuyoruz. Şah damarımızdan yakın. Onun için yahu insana şah damarından daha yakın ne olabilir? Sana senden daha yakın ne? Sana senden yakın olan Allah'mış. O zaman şudur aslında. Senden bile saklarsın da benden saklayamazsın. Allah'ı atlatacağını zannetme ey insanoğlu. Allah'ın nazarından bir şey kaçıracağını zannetme ey insanoğlu. Kendinden saklayabilirsin de benden saklayamazsın. Şah damarından kaçırabilirsin de benden kaçıramazsın. Kaldı ki şah damarından da kaçıramazsın. O nedenle dua işin özü ve duanın merkezinde de Rahman'ın rahmeti yatıyor zaten. Rahmeti olmasaydı hangi duayı kabul ederdi? Çünkü duayı kabul etmekten onun hiçbir çıkarı yok. Benim çıkarım var. Ve benim çıkarımı önceliyor. Dolayısıyla Rahman cehennemden kurtaran, Rahim cennete nail kılan da demişler. Güzel bir yaklaşım. Nazari çerçeve. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Vesiat rahmeti kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bu ayet üzerinde hiç düşündünüz mü? Araf suresinin 156. ayeti. Vesiat rahmeti kulle şey. Rahmet her şeyi kuşatırsa ne olur? Rahman muhabbetin rahminde neşvü nema bulur. Rahmet muhabbetin rahminde neşvü nema bulur. Muhabbet önce. Muhabbet önce, rahmet sonra. Muhabbetin rahminde neşvü nema buluyor rahmet. Rahmet muhabbet ağacının meyvesidir demiştim. Fakat her meyve tohumunu içinde taşır. Bunu da izah etmiştim. Gelelim varlığa. Varlık nefesi Rahman'dır. Rahman'ın nefesidir. Tüm varlık oluş ve bozuluş süreci içinde deveran eder. Kevn ve fesat. Oluş ve buradaki fesat, bozuluş bizim bildiğimiz manada bir kaos değildir. Bozuluşta da bir kozmos vardır. Hatta şu anda İçinde yaşadığımız ihtiyar alemin bozuluş safhasında olmadığına dair hiç kimse bir şey söyleyemez. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oluş da kozmostur, bozuluş da kozmostur. Kaos değildir, kaos yok. Dolayısıyla nefesi Rahman, varlığın oluş ve yenilenişi Allah'ın nefes alışına benzetilmiş. Bu bir mecaz. Bu bir mecaz. Adeta varlığı oluşa döndürmesi, nefesi vermesi, varlığı bozuluşa döndürmesi, nefesi alması gibi bir benzetme yapılmış. Bu bir mecaz. Ama güzel bir mecaz. Kuşatılan her şey nedir? Ayette. Vesiat rahmeti kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bu her şeye ne girer veya ne girmez? Hiç düşündünüz mü? Ne girmez? Mesela Rahman yokluğu kuşatınca ne olur? Varlık olur. Rahman yokluğu kuşatınca varlık olur. Bu yüzden acı, elem, ıstırap, hastalık asla şer olarak adlandırılamaz. Niye? Varlığın kökeninde Rahman'ın rahmeti varsa eğer, eşyanın özünde şer yoktur. Rahmet şer olabilir mi? Eşyanın özünde onun için şer yoktur. Peki, şöyle bir sual gelir. İlahi azap da rahmetin kuşatmasına dahil midir? İlahi azabın varlığını biliyoruz. Peki o da rahmetin kuşatmasına dahil midir? Her şeye dahil midir? Dahildir. Kesinlikle dahildir. O zaman bunu nasıl izah edeceğiz? İlahi azap rahmetin eseridir. İlk bakışta anlaşılmaz gibi gelen bir şey. İlahi azap bile rahmetin eseridir. Zira Allah azabı ilke edinmemiştir. Rahmeti ilke edinmiştir. Tam ayeti okumanın zamanı. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ En'am suresi 12. ayet. O kendi zatı için rahmeti ilke edinmiştir. Aslında böyle çevirdim ama tam mesela benzer ayetleri okuyayım size. Kutiba aleykumul qital. Allah savaş size farz kılındı. Savaş size farz kılındı. Kutiba aleykumul qital. Savaş size farz kılındı. Bakınız. Kutiba ala. Orucun farz kılınması da öyle. Efendim. Kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekun. Kutiba aleykumus siyam. Kutiba ala. Peki burada ne diyor? En'am 12'de. Ketebe ala. Nefsihir rahme. Yani merhameti Allah kendine farz kıldı. Allah Allah. Böyle bir gazap ayeti hatırlıyor musunuz siz? Hayır. Buna yakın bile yok. Gazabı kendisine farz kıldı. Belayı kendisine farz kıldı. Cezalandırmayı kendisine farz kıldı. Ama ketebe ala nefsihirrahman. Yani boynuma borç oldu manasına gelir. Yükümlülük altına soktum kendi kendimi manasına gelir. Allah yükümlülük altına girer mi? Hiçbir varlık Allah'ı yükümlülük altına sokamaz. La yüsel amma yefal ve hum yüselun. O yaptıklarından mesul değildir ama onlar mesuldür. Bizler mesulüz. Fakat Rabbimiz kendi kendisini sorumluluk altına sokarsa buna kimin itirazı olacak? İtiraz etsek neye yazın? Dolayısıyla ketebe ala nefsihir rahme. Kendisine rahmeti farz kılmış. Söz veriyor. Borcum olsun diyor. Rahmet. İşte burada her şeye yeniden dönüyoruz. Her şey özünde iyidir. Kötülük arızidir. Çünkü her şey rahmetle kuşatılmıştır. Rahmet iyidir. Onun içinde kötü yoktur. Şer eşyanın özünde yoktur. Şer eşyanın sıfatında gözükür. Ya yanlış kullanımından dolayı gözükür, ya kemalini tamamlamamasından dolayı gözükür, ya imtihandan dolayı gözükür, ya şer'i bir nehiden dolayı gözükür. Ama aşkla asla özünden dolayı gözükmez. Özü itibariyle hayırdır. Mesela sorun. Yani aklınıza gelen işte en şer varlık herhalde o kötü hayvan olacak. Kötü demeye de dilim varmıyor ama zihnimizde öyle yer etmiş. Yani Allah haram kılmış etini fakat yaratmış. Önce imtihan sırrı var. O sırrı bir tarafa koyalım. İmtihan sırrı var. İmtihan sırrını hiç göz ardı etmemek lazım. Bazı nehilerin sırf sebebi imtihandır. Bu nehyin illetini tam bilmiyoruz. Çünkü illeti zahir bir nehi değil bu. Bazen illeti zahirdir nehilerin. Orada görürsünüz. Allah şunu yasakladı, şu gerekçeyle der. Ama burada gerekçesi de yok. Efendim. Biz o gerekçeyi bulabilmek için işte çabalıyoruz. Zihni faaliyet yapıyoruz. Orada işte mikroplu diyoruz, şu diyoruz. Ama o bizim bulduğumuz gerekçeler. O mikrobu yok etsek de bu yasak ortadan kalkmıyor onun için. Çünkü o gerekçeler bizim bulduğumuz gerekçeler. İçtihaden bulduğumuz gerekçeler. Fakat domuz dediğimiz o hayvan muhteşem bir çöpçüdür. Muhteşem bir temizleyicidir. Muhteşem bir çevrecidir aslında. Anlatabiliyor muyum? Siz onu yaratılış istikametinin dışında kullandığınızda işte orada şer başlıyor. Şer özünde değil. Bu manada. Şer yanlış kullanımında. Ma hulika lehini tespit edeceksiniz önce. Yaratılış amacı. Yaratılış amacını tespit ettikten sonra onu yaratılış amacı uğruna kullanın, görün nasıl hayırlar hasıl oluyor. Deprem. şer midir, hayır mıdır? Hadi buyur. Aslında deprem insan öldürsün diye falan olmaz, öyle bir şey yok. Siz dağları bırakır da ekmeniz gereken toprakların üstüne, alüvyonların üstüne ev yaparsanız öyle olur. O bir ölçtür. Azizin züntikam toprağın da hakkını alır. Onun için İslam şehirciliğinde temel espri budur. Ev yamaca yapılır. Toprağa ekilir. Toprağın hakkı ekmektir. Taşın hakkı üstüne bina yapmak. Siz onu bırakır da getirir, ekeceğiniz yerlerde yaparsanız, o zaman gökten yağmur rahmet olarak çıkar, yere zahmet olarak iner. Aslında toprağın duasına bir icabettir yağmur. Toprak dua ediyor, gök icabet ediyor, fakat toprak icabet edilen duasının karşılığını alamıyor, çünkü siz üstüne asfalt dökmüşsünüz. Siz üstüne beton dökmüşsünüz. Siz üstünü kapatmışsınız, mahvetmişsiniz. Bunu da yaparken gözetmemişsiniz hakkını. Avrupa'da en azından bu işleri yaparken önce altına ciddi bir kaya blokaj döküyorlar. Yani menfezler koyuyorlar tabiri caizse, o toprağa yağacak olan yağmur yine aşağıdan alsın diye. Ama siz bunu da yapmıyorsunuz. Yani görüyorsunuz, eşyaya hakkını vermediğinizde eşya hakkını alıyor. Deniz hakkını alıyor, su hakkını alıyor, toprak hakkını alıyor. Eğer yeryüzünde depremler olmasaydı, şu şifa olarak kullandığınız hiçbir kaplıca olmazdı. Hiçbir kaplıca. Eğer yeryüzünde depremler olmasaydı, yorgun topraklarla dinç topraklar yer değiştirmezdi. Aslında deprem nöbet değişmez. Eğer yeryüzünde depremler olmasaydı, yeryüzü patlardı. Yeryüzü patlamasın diye Rabbim deprem rahmetini gönderdi. Çünkü tektonik plakalar arasındaki stres eğer periyodik olarak boşalmazsa, yeryüzü bir bomba gibi, bir balon gibi gümler. Asıl felaket o zaman olurdu. Deprem yeryüzü yaşasın diye Rabbimizin düdüklü tencerenin düdüğü olarak koyduğu bir boşaltma unsuru. Şimdi rahmet mi, zahmet mi? Nereden baktığınıza bağlı. Hadi bakalım. Yılan sokuyor hocam. Yılandan ürkeriz, korkarız. Yılan niye yarattı ki? Afrika'da yılanları toplamışlar. Tahıl zehirli çıkmış. Bu sefer yılan çiftliği kurup, yılan yetiştirip, toprağa yılan bırakmak zorunda kalmışlar. Aynı zamanda toprağın zehrini alan bir hayvan. Efendim. Dolayısıyla her şey yaratıldığı yerde güzel. Rabbim hiçbir şeyi boş yaratmamış. Her şey mutlaka bir amaca mebni. Ne demiştik? Yer çekimi yasası yokken anlamlılık ve amaçlılık yasası vardı. Anlamsız ve amaçsız yaratmak batıl yaratmaktır. Allah batıl yarattı. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Sen bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Bilhak. Evet. خَلَقْنَا بِالْحَقْ Biz hak ile yarattık. Ne manaya geliyor? Anlam ve amaca mebni olarak yarattık. Evet. Dolayısıyla anlamlı ve amaçlı yaratılış hak ile yaratılıştır. İşte bu noktada baktığımızda her şeye ne giriyor dedik. Evet. Bu ayetten yola çıkarak her şeye ne giriyor? Ketebe ala nefsihir rahme. En'am 12. Evet. Hafız Yusuf. Ayetin başını okuyalım mı? Başı kul limen ma fis semavati vel ard. قُلْ لِلّٰهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Eyvallah. Ayet okuduk, başka bir şey değil. Demin okuduğum ibarenin başında aynı ayet. De ki, sor onlara. Kul limen ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde olan her şey kime aittir? Evet. Kul, cevap ver. Lillahi ketebe ala nefsihir rahmet. Merhameti nefsine farz kılan Allah'a aittir. Allahu Ekber. Burada şimdi böyle bir cevabın gelmiş olması çok manidar. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Neden? Varlık içinde şimdi neden Allah merhameti nefsine farz kılmıştır şeklinde cevap veriyor? Ve öncesi, göklerde ve yerde olan her şey kime aittir? Çünkü bir öncekine gitmemiz lazım. Bir öncekine gitmemiz lazım o zaman. Orada şunu görüyoruz. Allah'ın sırat-ı müstakim üzere olduğunu görüyoruz. Allah sırat-ı müstakim üzere olur mu? Ya böyle bir ifade Allah için kullanılır mı? Hud suresinin 56. ayetine bakın. Mâ min dâbbetin illâ huve âhizun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sırâtın müstakîm. Hiçbir debelenen canlı yoktur ki o onun denetimini eline almış olmasın. Arkasından da inne rabbi alâ sırâtın müstakîm. Benim Rabbim sırat-ı müstakîm üzeredir. Allah sırat-ı müstakim üzereymiş. Peki ne demek bu? Allah olup da var ettiğinin denetimini elinde tutmasaydı doğru yolda olmamış olurdu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Çok mühim bir şey bu. Hem ayet şöyle başlıyor. Hiçbir debelenen canlı yoktur ki Allah onun denetimini eline almış olmasın ve arkasından da benim Rabbim sırat-ı müstakim, dosdoğru bir yoldadır. Eğer Allah olup da yarattığı varlıkların denetimini elinde tutmasaydı sırat-ı müstakim üzren olmamış olurdu. O zaman eğer o Allah sırat-ı müstakim üzereyse, bizim de denetimimizi onun eline vermemiz sırat-ı müstakim üzere olmak, denetimimizi ondan kaçırmamız da sırat-ı müstakimden çıkmaktır. Eyvallah. Fatiha bir kez daha anlaşıldı mı? İhdine sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim üzere olmak, İradeli varlığın denetimini Allah'ın eline, Rahman'ın eline vermesidir. Sırat-ı müstakim üzere olmak budur aziz kardeşler. Eyvallah. Farz kıldığı rahmete ne dahildir? Kendi boynuna borç kıldığı rahmete ne dahildir? Eyvallah. Her şey. Her şey. Ayetin başında yine her şey var. Yukarıda da her şey vardı. Araf 156'da da her şey vardı. En'am 12'de de her şey var. Her şey dahil. Soru, varlık içinde en çok rahmete ne muhtaçtır? Eyvallah. İnsan muhtaçtır. Cevap bu. Varlık içinde rahmete en çok insan. Neden? Çünkü suç işleme yeteneği olan irade kabiliyeti var. Onun için kul kusursuz olmaz. Eyvallah. O zaman Rahman'ın rahmetinden en büyük payı alan varlık kim? Peki insanın suç işleme kabiliyetiyle yaratılması kötü bir şey mi? Burada cevap çıkıyor. Rahman'ın rahmetinden en büyük payı alması için böyle olması lazım. Eyvallah. Elhamdülillah. elhamdülillah demez mi insan? Böyle bir şey karşısında. Bu büyük lütuf karşısında. Elhamdülillah. Nebi Rahman'ı okuyor bakın bu çerçevede. Allah'ın rahmeti 100 birimdir diyor. 99'unu kendisine, birini de bütün mahlukata paylaştırmıştır. Bir hayvan yavrusunu emziriyorsa eğer, bu rahmetten o 99'da birlik paydan kendine düşen küçücük o pay yüzünden emzirir. Allahu Ekber. Burada bize aslında verilmek istenen ne? Bütün varlığa %1'ini paylaştırmışsa, kendine ayırdığı merhametin büyüklüğünü siz düşünün ey insanoğlu. Siz düşünün. Efendimiz öyle diyor ya. Bir gün Medine'de yetim ve öksüz çocuklar bir araya toplanmışlar. Sanırım onlarla ilgili bir işlem yapılacak. Orada bulunan bir anne ağlayan bir yetim ve öksüz bir çocuğu alıyor bebeği kucağına, ağlaması dursun diye kucağına, hemen onu emzirmeye başlıyor. Süt veriyor. Kendi çocuğu değil. Efendimiz de bu manzarayı görüyor. Ve manzarayı göstererek Allah aşkına şuna bakın. Bu anne kendi çocuğu olmayan bir bebek ağlamasın diye aldı ve onu emziriyor. İşte Allah'ın kuluna merhameti, yeryüzündeki tüm annelerin tüm şefkat ve merhametinden sonsuz kat daha büyüktür. Hiç Allah kulunu bırakır mı diyor. Dolayısıyla Allah kulunu bırakmaz. Yeter ki kul Allah'ını bırak. Efendimizin ilahi rahmeti okuyuşu bu. Rahmaniyetin en büyük tecellisi nerede derseniz, hayatın en büyük kısmının olduğu ahirettedir der. Ahirette rahmaniyetin tecelli etmeyecek olduğunu söylemek bana büyük bir cüret gibi geliyor. Onun rahmeti olmasaydı ne olurduk? Hiç sordunuz mu? Onun rahmeti olmasaydı ne olurdu? İnsan hangi kapıya giderdi bu kadar kusurla? Bu kadar günah işleme potansiyeliyle? Ve insanı hangi kapı kabul ederdi? Diyeceksiniz ki, o bu kadar merhamet sahibi de tufan niye oldu? Allah'ın güzel kulu tufan da rahmettir. Tufan, toprağın abdest almasıdır. Allah yeryüzüne abdest daldırdı. Topluma abdest daldırdı. Kötülerin Allah tarafından erken alınması, kötülüklerinin az yapmalarına vesiledir. Kim bunu gazap olarak, kim bunu ona kötülük olarak daha doğrusu niteleyecek? Tuğyan edenler için tufan idi ama imanla, iman edenler için rahmet idi, mağfiret idi. Dolayısıyla tufan ne olacaktı? Aynı şey helak edilen kavimler için de geçerli. Öyle değil. Firavun'a ahirette Rabbimiz sorsaydı, senin iktidara gelmeden evvel canını almamı mı isterdin, yoksa böyle olsun ya Rabbi mi derdin diye, sizce ne derdi Firavun? Ya Rabbi keşke bebekken alsaydın demez miydi? Şimdi merhamet ne? Eyvallah. Onun için depremde bebekken giden çocukların arkasına ağıt yakıp da bu ağıdın içine küfrünü sarıp sarmalayanlara ithaf olunur. Sen parçayı görüyorsun ey kul. Parçayı gördüğünü itiraf et. Bütünü görmüyorsun. Bütünü gören Allah'tır. Sana düşen, bütünü gören Allah'a teslim olmaktır. Teslim ol, kurtul. Teslim ol, kurtul.
oturdu. Allah'ın varlığa tecellisinin adaleti mahz ve rahmeti mahz olduğunu anlamak bu dünyada mümkün değil. Bazılarını anlayabileceğiz ama bazılarını anlayamayacağız. Anlamak için ölmek lazım. Hatta anlasaydık ölürdük. Ölmek isterdik. Onun için ölünce anlayacağız. Rabbim rahmetinin şemsiyesi altına hepimizi alsın. Ve bize de o rahmetinden bir pay versin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Önümüzdeki ders inşallah Kur'an'ı çerçeveden devam edeceğiz.